Ayrım 30 Beyaz Aslan Henning Mankell Sayfa 401 30. Kısım. Çarşamba günü öğleden sonra saçlarını kesti. Bunu tatsız anılarını silmek için yapmıştı. Daha sonra da sürekli olarak başından geçenleri anlatmaya başladı. Wallander doktora gitmesi için kızını ikna etmeye çalıştı ama beceremedi. "Saçım nasıl olsa uzayacak," dedi. "Hiçbir doktor saçımın bir gecede uzamasını sağlayamaz." Wallander bundan sonra olacaklardan korkuyordu. Kızının başına gelenlerden ötürü kendisini suçlamasından ödü kopuyordu. Kendini nasıl savunabilecekti? Tüm bunlar onun yüzünden olmuştu. Kızını bu olayın içine kendisi atmıştı. Hiçbir şey kazara olmamıştı. Kızı doktora gitmemeye kararlıydı ve Wallander de bir süre için bu konuyu açmamaya karar verdi. Linda yalnızca bir kez ağlamıştı. Tam yemeğe oturmak üzereyken birdenbire genç kız hıçkırıklarla ağlamaya başlamıştı. Daha sonra da babasına bakarak Tanya'ya ne olduğunu sormuştu. Wallander doğruyu, Tanya'nın öldüğünü söyledi. Ama konu Valenko'nun genç kadına yaptığı işkencelerden söz etmedi. Gazetelerin de ayrıntıları vermeyeceğini umuyordu. Konu Valenko'nun hala elini kolunu sallayarak dolaştığını söyledi. Kaçtı dedi ama artık canı istediği zaman saldıramayacak. Wallander söylediklerinin tam olarak gerçeği yansıtmadığını biliyordu. Konu Valenko hala eskisi kadar tehlikeli biriydi. Yine onun peşine düşecekti. Ama bunu bu çarşamba günü kızı karanlıkların, sessizliğin ve korkunun kucağından çıkıp kendisine geldiği gün yapmayacaktı. O gün akşama doğru Svedberg'le telefonda konuştu. Wallander biraz uyuyabilmek ve düşünebilmek için o gün evde kalacağını söyledi. Perşembe günü ortaya çıkacaktı. Svedberg araştırmanın tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Ama konu Valenko'nun izine henüz rastlamamışlardı. Ama yalnız değil dedi Svedberg. O evde başka biri daha vardı. Raykov ve Tanya öldüler. Viktor Mabaş adındaki delikanlı da birkaç gün önce öldü. Konu Valenko'nun aslında tek başına olması gerek ama değil. O evde başka biri daha vardı ama kim? Bilmiyorum dedi Wallander. Yeni biri olmalı. Svedberg'in telefonundan kısa bir süre sonra Sten Wieden aradı. Wallander onunla Svedberg'in birbirleriyle bağlantı halinde olduklarını tahmin etti. Sten Wieden Hallinda'nın hatırını sordu. Wallander kızının çok iyi olduğunu söyledi. O kadarı düşünüyorum dedi Sten Wieden. Bir insanın nasıl başka birine böylesi işkenceler yapabileceğini anlamaya çalışıyorum. Böyle hasta ruhlu insanlar çok dedi Wallander. Hem de sandığımızdan da çok. Linda uykuya daldığında Wallander resim yapan babasının yanına stüdyoya gitti. Babasıyla bir daha eskisi gibi iletişim kuramayacağını sanıyordu. Ama son günlerdeki olaylardan biri birbirlerine daha yakınlaşmışlar ve daha kolay konuşur olmuşlardı. Wallander babasının olanlardan ne kadarını tam olarak anlayabildiğini merak ediyordu. ''Hala evlenmeyi düşünüyor musun?'' diye sordu Wallander stüdyodaki bir tabureye otururken. ''Ciddi konularla dalga geçmemelisin.'' diye karşılık verdi babası. ''Haziranda da evleniyoruz.''
''Kızım bu düğüne davetli ama nedense ben değilim.''
''Seni de çağıracağım.''
''Nerede evleneceksiniz?''
''Burada.''
''Burada mı yani stüdyoda mı?''
''Neden olmasın?''
Peki bu işe Gertrude ne diyecek?
Bu zaten onun fikriydi.
Babası başını çevirerek oğluna gülümsedi. Wallander gülmeye başladı. Uzun zamandan beri gülmediğini fark etti.
Gertrude sıra dışı bir kadın dedi babası.
Öyle olmalı diye karşılık verdi Wallander. Perşembe sabahı uyandığında Wallander kendini yeniden doğmuş gibi hissetti. Kızının yanı başında olması çok rahatlatıcı bir duyguydu. Kafasının bir kenarında konu Valenko'nun varlığını hissetmiyor değildi ama bu artık onu eskisi kadar tedirgin etmiyordu. Artık onun peşine düşmeye hazır hissediyordu kendini. Saat 8'de Björk'ü aradı. Neler söyleyeceğini önceden hazırlamıştı.
"Gert," dedi Björk. "Tanrı aşkına neredesin? Neler oldu?"
"Galiba bir tür bir sinir krizi geçirdim," dedi Wallander alçak sesle ve yavaş konuşarak Björk'ü ikna edebileceğini düşünerek. "Ama şimdi çok daha iyiyim. Yalnızca birkaç gün daha dinlenmem gerekiyor o kadar."
"Hastalık izni almalısın," dedi Björk. "Seni bulmak için arama emri çıkardığımızın farkında olduğunu sanmıyorum. Bu gerekliydi. Ama şimdi ilgilileri arayıp arama emrini derhal kaldırtacağım. Bir de basın açıklaması yaparım. Kayıp dedektif Duva'ya dönüyor. Peki ama neredeydin?"
"Wallander Kopenhag'da," diye yalan söyledi.
Orada ne yapıyordun?
Küçük bir otelde kalıp dinlendim.
Bana otelin adını söyleyeceğini sanmıyorum. Ya da nerede olduğunu.
Haklısın.
Sana ihtiyacımız var ama buraya sağlıklı olarak gelmeni istiyorum. Burada çok korkunç şeyler oluyor. Martinson, Svedberg, kısaca hepimiz kendimizi sensiz, çaresiz hissediyoruz. Stockholm'dan yardım istemek üzereydik.
Cuma'ya oradayım. Hastalık iznine de gerek yok.
Oh, ne kadar rahatladım bilemezsin. Seni çok merak etmiştik. O sisli gecede neler oldu?
Raporumu hazırlıyorum. Cuma'ya görüşmek üzere. Telefonu kapattıktan sonra Svedberg'in az önce söylediklerini düşündü. Konu Valenko'nun evindeki kimliği bilinmeyen kişi kimdi? Yatağına uzanarak gözlerini tavana dikti. Sonra da ofisine Robert Ackerblom'un geldiği günden beri olanları yeniden gözden geçirmeye başladı. Yazmaya çalıştığı olayları, bu labirent gibi karışık olaylarda nasıl bir çıkış noktası bulmaya çalıştığını yeniden gözden geçirdi. Bir kez daha kendini iğneyle kuyu kazar gibi hissetti. Olayların başlangıç noktasını hala bulmuş değildi. Bütün bunların neden olduğunu da bilemiyordu. Öğleden sonra Svedberg aradı. Svedberg, Wallander'in sorusuna "Elimizde hiçbir şey yok" diye karşılık verdi. "Hiçbir şey bilmiyoruz. Öte yandan geçen geceye ilişkin teorimin doğru olduğuna inanıyorum. Bunun başka bir açıklaması olduğunu sanmıyorum."
"Yardımın gerekiyor," dedi Wallander. "Bu akşam o eve gideceğim."
"Tek başına yeniden konu Valenko'nun peşine düşmeyi aklından geçirmiyorsun değil mi?" diye sordu Svedberg dehşet dolu bir sesle.
"Hayır," diye karşılık verdi Wallander. "Kızım orada mahzendeyken takılarından birini düşürmüş. Gözüne ilişmiş miydi?"
"Hayır. Bu akşam orada kim nöbet tutuyor?"
"Bir polis arabası bölgeyi denetleyecek."
"O polis arabasını saat 9 ile 11 arası oradan uzak tutabilir misin? Björk sana söylemişti, ben aslında hala Kopenhag'dayım."
"Evet, duydum," dedi Svedberg.
"Eve nasıl gireceğim?"
"Kapının sağ tarafındaki posta kutusunun içinde bir yedek anahtar bulmuştuk. Anahtar hala orada."
Telefonu kapattıktan sonra Wallander söylediklerine Svedberg'in inanıp inanmadığını merak etti. Bir takı aramak akılcı bir bahane olmamıştı. Eğer gerçekten orada olsaydı polis bulurdu. O evde aslında ne bulacağını ya da ne arayacağını bilmiyordu. Eğer orada önemli bir ipucu olsaydı Svedberg zaten çoktan bulmuş olurdu diye geçirdi içinden. Belki de yeni bağlantılar, yeni ve hiç aklımıza gelmemiş ipuçları bulabiliriz. Ne olursa olsun işe başlaması gereken yer orasıydı. Konu Valenko ile arkadaşı belki de Stockholm'e geri dönmüşlerdi. Ama şimdilik hiçbir şey kesin değildi. Saat 8.30'da Tome Lilla'dan ayrıldı. Hava sıcak olduğu için arabasının camını açmıştı. Birden tatil konusunu henüz Björk'la konuşmadığını fark etti. Arabayı bahçenin kenarına park etti ve eliyle koymuş gibi yedek anahtarı buldu. Eve girer girmez evin tüm ışıklarını yaktı. Çevresine bakındı. İşe nereden başlayacağından emin değildi. Evin içini dolaşarak aslında ne aradığını saptamaya çalıştı. Konu Valenko'ya gidecek yolu arıyordu. Somut bir adres de aradı. Kimliği bilinmeyen arkadaşına ilişkin bir ipucu. Tüm bu olayların arkasında neyin olduğunu açıklayabilecek bir şey. Sandalyelerden birine oturarak bu odayı ilk kez araştırdığı anı düşündü. Düşünürken bir yandan da gözleriyle odanın içini inceliyordu. Kendisine garip gelen ya da ilginç olan bir şey yoktu. Burada bir şey yok diye geçirdi içinden. Konu Valenko evden telaşla ayrılmasına karşın yine de arkasında hiç ipucu bırakmamıştı. Stockholm'daki evde bulduğu küllük gibi somut ipuçları yoktu bu evde. O gün şanslıymışım dedi kendi kendine. Yerinden kalkarak bir kez daha ama daha yavaş ve daha dikkatli olarak evin içinde dolaştı. Ara sıra durarak bir masa örtüsünün altına baktı, dergileri karıştırdı, sandalyelerin altını inceledi. Hala bir şey yoktu. Tanya'nın cesedinin bulunduğu odayı sona bırakarak yatak odalarını dolaştı. Hiçbir şey yoktu. Svedberg'in doğal olarak araştırdığı çöp kutusunda bir fare leşi buldu. Wallander bir çatalla fareyi havaya kaldırdığında hayvanın fare kapanında ölmediğini gördü. Biri fareyi bıçakla öldürmüştü. Victor Mabasha'nın bıçağını hatırladı. Ama o morgdaydı. Mutfaktan çıkarak banyoya gitti. Konu Valenko arkasında hiçbir şey bırakmamıştı. Yeniden oturma odasına giderek oturdu. Bu kez odayı farklı bir açıdan incelemek amacıyla başka bir sandalyeye oturmuştu.
her zaman bir şey vardır diye geçirdi içinden. Önemli olan onu bulabilmek. Evi yeniden dolaştı, yine bir şey bulamadı. Oturma odasına dönüp oturduğunda saat 10'u çeyrek geçiyordu. Kısa bir süre sonra evden çıkmak zorundaydı, zaman hızla ilerliyordu. Bir zamanlar bu evde yaşayanlar her kimse çok düzenli kişilerdi. Her nesne, her mobilya ve her elektrik teçhizatı mantıklı bir plan çerçevesinde yerine yerleştirilmişti. Yerinde olmayan bir şey bulma umuduyla bakındı. Bir süre sonra duvarlardan birindeki raflara takıldı gözü. Raflardaki kitaplar belli bir düzen içerisinde duruyorlardı. Alt raftaki kitapların dışında. Buradaki bir kitabın kapağı sökülmüştü. Elini uzatarak kitabı aldı. Bu İsveç karayolları haritasıydı. Atlas'ın kapağının yırtılıp sayfalardan birinin arasına konmuş olduğunu fark etti. Atlas'ı açınca Doğu İsveç'in Småland, Kalmar eyaleti ile Öland adasının bulunduğu bölüm karşısına çıktı. Haritayı inceledi, sonra da masaya oturdu. Haritanın üzerindeki kurşun kalem izlerini gördü. Sanki biri kurşun kalemle yolun üstünden geçmişti. Kurşun kalem izlerinden biri Kalmar'dan başlayan Öland Köprüsü'nü gösteriyordu. Sayfanın hemen altında Blekinge yakınlarında bir başka kurşun kalem izi gördü. Bir süre düşündü. Sonra da skane haritasının bulunduğu sayfayı açtı. Orada kurşun kalem izleri yoktu. Bir önceki sayfayı çevirdi. Kurşun kalem Kalmar'a doğru uzanan kıyı şeridinin üstüne iz bırakmıştı. Atlas'ı masanın üstüne bıraktı. Sonra da mutfağa giderek Svedberg'i aradı. "Ben hala evdeyim," dedi. "Öland dersen bu sende nasıl bir çağrışım yapar?" Svedberg düşündü. "Yapmaz," dedi. "Evi aradığında bir not defteri bulmadın değil mi? Telefon defteri." "Tanya'nın çantasında küçük bir not defteri vardı," dedi Svedberg. "Ama içinde bir şey yoktu." "Hiçbir şey yazılı değil miydi?" "Hayır." "Öland'la ne demek istedin?" "Bir harita buldum," dedi Wallander, "ama bunun bir anlama gelip gelmediğini bilmiyorum." "Bence Konovalenko Stockholm'e geri dönmüştür," dedi Svedberg. "Skiane'de daha fazla kalmasını gerektiren bir şey yok artık." "Çok haklısın," dedi Wallander. "Rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben de birazdan çıkacağım buradan." "Anahtarı kolay buldun mu?" "Elimle koymuş gibi." Wallander atlası yerine koydu. Svedberg haklıydı. Konovalenko Stockholm'e geri dönmüş olmalıydı. Mutfağa giderek bir bardak su içti. Telefonun rehberin üstünde durduğunu fark etti. Rehberi alarak açtı. Biri rehberin iç sayfasına 14 Hemmans Wagen diye yazmıştı kurşun kalemle. Bir an düşündü. Sonra da bilinmeyen numaraları aradı. Telefon açılınca da Kalmar'da 14 Hemmans Wagen adresinde oturan Wallander adındaki kişinin telefon numarasını sordu. "Verdiğiniz adreste Wallander adında biri oturmuyor," diye karşılık verdi santral. "Telefon patronunun üstüne de olabilir," dedi Wallander, "ama adamın adını hatırlayamıyorum." "Edelman olabilir mi?" diye sordu santral. "Olabilir," diye karşılık verdi Wallander. Numarayı bir kenara yazıp santral görevlisine teşekkür ettikten sonra telefonu kapattı. Donup kalmıştı. Böyle bir şey olabilir miydi? Konovalenko'nun bu kez Öland'da saklanacak bir yeri olabilir miydi? Işıkları söndürdü, kapıyı kilitledi ve anahtarı aldığı yere bıraktı. Rüzgar çıkmıştı. Hava ılıktı, artık yazın geldiği anlaşılıyordu. Kararını vermişti. Arabasına binip Öland'a doğru yola koyuldu. Brösarp'ta durarak eve telefon etti. Telefonu babası açtı. "Uyuyor," dedi. "Akşam iskambil oynadık." "Bu akşam eve gelmeyeceğim," dedi Wallander. "Merak etme. İşler birikmiş, onları çözümlemeye çalışacağım. Linda geceleri çalışmaktan hoşlandığımı bilir. Yarın sabah sizi ararım." "Hazır olduğunda gelirsin," diye cevap verdi babası. Wallander ahizeyi yerine koydu. Belki de ilişkileri düzeliyordu. Aralarında artık farklı bir iletişim oluşmuştu. "Devamlı olsun," dedi kendi kendine. "Belki de bu karabasandan iyi bir şeyler çıkar." Sabahın 4'ünde Öland Köprüsü'ne vardı. Benzin almak ve biraz kestirmek için yolda iki kez durmuştu. Öland'a vardığında kendini yorgun hissetmiyordu. Önünde uzanan görkemli köprüye ve sabah güneşinin altında pırıl pırıl parlayan suya baktı. Durduğu otoparkta içinde telefon rehberi olan bir telefon kulübesi gözüne ilişmişti. Hemmans Wagen köprünün diğer tarafındaydı. Torpido gözünden tabancasını çıkardı ve dolu olup olmadığına baktı. Birden yıllarca önce anne babası ve kız kardeşi Christina ile birlikte Öland'a geldikleri günü hatırladı. küçük bir feribotla geçmişlerdi. O yaz kamp kurmuşlardı. Wallander o yıl çok güzel bir tatil geçirdiğini hatırlıyordu. Anılarından uzaklaşmak istercesine derin bir soluk alarak düşüncelerini yine konu Valenko'ya çevirdi. Yanıldığını düşünmeye çalıştı. Belki de haritanın üstündeki kurşun kalem izleriyle, telefon rehberindeki adresin Konovalenko'yla uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Yanılıyor olabilirdi. Köprüde Ölan tarafına geldiğinde durdu. Orada adanın büyük bir haritası vardı. Arabadan inerek haritayı inceledi. Hemmans Wagen hayvanat bahçesi girişinden önceki ara yoldu. Arabasına binerek sağa döndü. Yolda fazla bir trafik yoktu. Birkaç dakika sonra aradığı yolu buldu. Arabasını küçük bir otoparkta bıraktı. Hemmans Wagen her birinin önünde büyük bahçeleri olan eski ve yeni evlerle dolu bir yerdi. Yürümeye başladı. İlk evin numarası 3'tü. Evin köpeği onu kuşkuyla süzdü. Yürümeyi sürdürdü. Bir yandan da 14 numaralı evi arıyordu. Eski evlerden birisi olması gerektiğini düşündü. Geldiği yoldan geri döndü. Eve arka tarafından yaklaşmak istiyordu. Artık hiçbir tehlikeyi göze almaya niyeti yoktu. Konovalenko'nun kimliği belirsiz arkadaşı buralarda bir yerde olabilirdi. Evlerin arasında spor alanları vardı. Tel örgülere tırmandı, pantolonunun bir paçası tel örgülere takılıp yırtıldı. Arka bahçeden eve yaklaştı. Bu sarı badanalı iki katlı bir evdi. Bir köşesi de kule gibi inşa edilmişti. Tel örgülerin yanında bir köpek kulübesi vardı. İki büklüm olarak hızla eve doğru koştu. Evin önüne gelir gelmez tabancasını cebinden çıkardı. Kıpırdamadan durarak 5 dakika kadar evi izledi. Derin bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bahçenin bir köşesinde bir sundurma vardı. Gerektiğinde buraya gizlenirim diye geçirdi içinden. Bir kez daha eve baktı. Sonra dizlerinin üstüne çökerek sundurmanın arkasındaki tel örgülere doğru sürünerek gitti. Tel örgü hem sağlam değildi hem de tırmanması güçtü. Az kalsın sırt üstü yere düşecekti. Ama dengesini korumayı başararak sundurmanın arkasındaki dar çukura atladı. Soluk soluğa kaldığını fark etti. Başını uzatarak eve baktı. Sessizlik sürüyordu. Bahçe bakımsızdı, otlar büyümüştü. Hemen yanında tıka basa geçen yılın yapraklarıyla dolu bir tekerlekli el arabası duruyordu. Ev boşaltılmış olabilirdi. Kısa bir süre sonra evin boş olduğundan emin olmaya başladı ve sundurmanın altından çıkarak duvar boyunca koştu. Evin ön tarafına gitmek için duvarı izledi. Wallander tabancasını cebine koydu. Ama hemen sonra içgüdüsel bir şekilde tabancayı yeniden eline aldı. Düzenli aralıklarla uzaktan gelen sis düdükleri duyuluyordu. Evin köşesine dönünce birden kendini kapının üstündeki sivri tepeliğin altında buldu. ''Burada ne arıyorum?'' dedi kendi kendine. ''Bu evde yaşayan varsa mutlaka çok yaşlı kişiler olmalı. Evlerini gözetlediğimi fark ederlerse hakkımda ne düşünürler?'' Diğer köşeye doğru gidip başını uzatıp baktı. Konovalenko bayrak direğinin altında durmuş işiyordu. Yalın ayaktı. Pantolon giymişti. Gömleğinin düğmeleri açıktı. Wallander kıpırdamadı. Buna karşı bir şey, belki de salt içgüdüleri, Konovalenko'yu görünmez bir tehlikeye karşı uyardı. Başını çevirdi. Wallander tabancasını Konovalenko'ya doğru doğrulttu. Bir an için her ikisi de içinde bulundukları durumu değerlendirdiler. Wallander Konovalenko'nun evden silahsız çıkmakla büyük bir hata yaptığını fark etti. Konovalenko eve gidinceye dek Wallander'in ya kendisini öldüreceğini ya da tutuklayacağını anlamıştı. Konovalenko başka bir seçeneğinin olmadığının farkındaydı. Birden bir tazı gibi hızlı koşmaya başladı. Wallander olanları algıladığında ve avının peşine düştüğünde Konovalenko çoktan çiften atlayarak yola çıkmıştı bile. Her şey bir an içerisinde olmuştu. Zaten bu yüzden Sikozi Tisiki'nin camda durup olanları izlediğini fark edememişti. Sikozi Tisiki çok kötü bir şeyin olduğunun farkındaydı. Ne olduğunu bilmiyordu ama geçen gün Konovalenko'nun kendisine verdiği talimat doğrultusunda hareket etmesi gerektiğinin de farkındaydı. ''Eğer bir şey olursa'' demişti Konovalenko bir zarf uzatarak, ''bu zarfın içindeki talimatı uygula. Böylelikle Güney Afrika'ya geri döneceksin.'' ''Gider gitmez de sana para veren o adamın yanına gideceksin.'' Kısa bir süre pencerenin yanında bekledi. Sonra da masaya oturarak zarfı açtı. Bir saat sonra evden çıkmış ve yola koyulmuştu. Konovalenko Wallander'den 50 metre öndeydi. Wallander onun nasıl bu kadar hızlı koşabildiğini anlayamamıştı. Wallander'in arabasını park ettiği yöne doğru koşuyorlardı. Demek Konovalenko'nun arabası da aynı yerdeydi. Wallander küfrederek daha hızlı koşmaya çalıştı. Ama aralarındaki mesafe kısalmıyordu. Haklıydı, Konovalenko bir Mercedes'e yaklaştı. Hızla zaten kilitli olmayan kapısını açtı ve motoru çalıştırdı. Her şey öylesine çabuk olmuştu ki Wallander anahtarın arabanın üstünde olması gerektiğine karar verdi. Konovalenko evden silahsız çıkma hatasını yapmasına karşın yine de hazırlıklıydı. Tam o sırada Wallander bir el silah atıldığını fark etti. İçgüdüsel olarak kendini yana attı. Kurşun Wallander'i sıyırarak asfalta saplandı. Wallander bisikletlerin arkasına gizlenmeye çalışarak Konovalenko'nun kendisini görmemesini diledi içinden. Sonra da bir arabanın acı bir fren sesi çıkararak hızla uzaklaştığını duydu. Koşarak arabasına gitti. Anahtarı bulup çıkarırken Konovalenko'yu bir kez daha elinden kaçırdığını düşünüyordu. Rus büyük bir olasılıkla hiç zaman yitirmeden Öland'dan uzaklaşacaktı. Adada kalırsa er ya da geç köşeye sıkıştırılacağını biliyordu. Wallander hızla gaza bastı. Köprüden hemen önceki yoncada Konovalenko'yu gördü. Önünde ağır ağır giden kamyonu hızla geçmek isterken az kalsın direksiyon hakimiyetini yitirip yoncanın ortasındaki çiçek tarhına devriliyordu. Direksiyonu sıkıca tutarak köprüye çıktı. Mercedes önündeydi. O da bir şeyler düşünüyor olmalıydı. Ne var ki araba izleme konusunda Wallander'in üstüne yoktu. Olay köprünün en yüksek noktasında doruğa ulaştı. Konovalenko son derece hızlı gidiyordu ama Wallander onun peşinden ayrılmamayı başarmıştı. Karşıdan gelen bir aracı vurmayacağından emin olduğunda tabancasını çıkarıp ateş etti. Arabayı vurmak istiyordu. İlk kurşun isabetsizdi. Ama ikincisinde arka lastiklerden birine isabet ettirmeyi başarmıştı. Mercedes anında kaymaya başladı ve Konovalenko direksiyon hakimiyetini yitirdi. Wallander hızla frene bastı. Konovalenko'nun aracı köprünün dışındaki beton bariyere hızla çarptı. Korkunç bir gürültü oldu. Wallander direksiyonun başındaki Konovalenko'ya ne olduğunu göremiyordu. Ama ani bir kararla arabayı çalıştırıp birinci vitese taktı ve doğruca kaza yapan arabanın arkasında durdu. Önündeki araç birkaç metre ileri fırlamıştı. Wallander motoru durdurduktan sonra aceleyle arabadan indi. Trafik durmuştu. Wallander tabancasını sallayıp durmamalarını işaret edince sürücüler hızla olay yerinden uzaklaşmaya başladılar. Köprünün diğer tarafında da araçlar yavaşlamıştı. Ne var ki Konovalenko ortada yoktu. Wallander yine de arabaya birkaç el ateş etti. İkinci atışla birlikte benzin deposu alev aldı. Wallander benzin deposunun yanmasına kendisinin mi yoksa kazadan ötürü delinen depodan akan benzinin mi neden olduğunu kestiremiyordu. Araba bir an içerisinde alevlerin içinde kalmıştı. Wallander dikkatli arabaya yaklaştı. Konovalenko yanıyordu. Rus'un bedeni ön camla direksiyonun arasına sıkışmıştı. Dehşet ve şaşkınlıkla çevresine bakıyordu. Birden saçları alev aldı ve birkaç saniye sonra da yanarak can verdi. Uzaklardan gelen siren sesleri duyuldu. Wallander ağır adımlarla arabasına giderek kapıya yaslandı. Kalmara baktı. Su güneşin altında parlıyordu. Etraf deniz kokuyordu. Beyni tümüyle durmuştu, hiçbir şey düşünemiyordu. Bir şeyler sona ermişti ve şimdi o kendisini aptal gibi hissediyordu. Sonra megafondan gelen bir ses duydu. Ses birine ya da birilerine silahlarını bırakmalarını söylüyordu. Bunların kendisine söylendiğini anlaması uzun sürdü. Başını çevirip bakınca itfaiye ile polis araçlarının Kalmar tarafında durduğunu gördü. Konovalenko'nun aracı hala yanıyordu. Wallander tabancasına baktı. Sonra da tabancasını köprünün diğer yanına attı. Silahlı polisler ona doğru yaklaşıyordu. Wallander kimliğini çıkarıp polislere doğru salladı. "Baş müfettiş Wallander!" diye haykırdı. "Polisim!" Bir anda çevresi kuşku dolu bakışlarla kendisini süzen meslektaşlarıyla sarıldı. "Ben polisim, adım da Wallander," diye yineledi. "Gazetelerde belki benimle ilgili çıkan haberleri okumuşsunuzdur. Geçen hafta benim için bir arama emri çıkarılmıştı." "Seni tanıdım," dedi polislerden biri. "Yanan araba Konovalenko'nun," dedi Wallander. "Stockholm'daki polis arkadaşımızı öldüren adam ve birkaç kişiyi daha." Wallander çevresine baktı. içini bir neşe ya da bir rahatlık duygusunun kaplamakta olduğunu hissetti.
''Gidelim mi?'' dedi. ''Kahve içmek istiyorum. Burada işimiz bitti artık.''
30. ayrımın sonu. Sayfa 412.